Birazdan başlayacak podcast bölümü, temasının doğası gereği bazı dinleyicileri rahatsız edebilecek, tetikleyebilecek konular içermektedir. Bu podcast'teki hikayelerde cinsel şiddet, cinayet, ölüm, kaçırılma, kaybolma, intihar gibi rahatsız edici ve tetikleyici ögelerden bahsedilebilir. Bu podcast yetişkin dinleyiciler içindir. 18 yaş altı kişiler için önerilmez. Eğer 18 yaş üzeriyseniz ve kendinizi hazır hissediyorsanız, hoş geldiniz.
Çok pardon, ne olmuş dedin. İkinci sezon 9. bölümüne hepiniz hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Ben Deniz, bugünkü sunucunuz Sıla ve her zamanki gibi yanımda bir adet Zeynep var.
Evet, dinleyici kadrosunda.
Evet, bundan sonraki bölümlerin hepsinde dinleyici olacaksın çok. Bu bölümde ve bir sonraki bölümde.
Evet, doğru.
Hikayelerini bitirdin çoktan. Bu da benim son hikayem bu sezonki.
Evet, sezon bitti gerçekten bak. Göz açıp kapayana kadar.
Çok hızlı geçti gerçekten.
Evet, ilk sezon bu kadar hızlı geçmemişti. Bu sezon çok hızlı geçti.
Evet, yani ilk sezonda ama birazcık da şey vardı, hani her bölüm çıktığında bir panik, bir heyecan, nasıl bir reaksiyon
doğru
olacak, nasıl dinlenecek, yapabildik mi, başarabildik mi, paylaşabildik evet mi, ya yayınlanmaz gibi abuk abuk endişeler.
Sıla 1 PM yerine 1 AM'e şey yapmış, ayarlamış bölümün yayınlanmasını.
Bölüm yok.
Bölüm yayınlanmamış. Bir de ben post atmaya giriyorum, bölüm yok.
Evet. Oluyor böyle.
Bu sonradan alıştık.
Böyle teknik hatalar, tıp, işte tuzu biberi bunlardı, ne yapacaksın?
Yani o deneyimsizlik ilk denemelerde olacaktı böyle şeyler.
Ya bir de bu sezon tabii biraz daha rahat hissediyorsun hani. Biraz daha insan mikrofona alışıyor falan. Ya ben gerçekten geri dönüp ilk birkaç bölümümüzü dinleyemiyorum. O kadar biz değiliz ki.
Siri yani, tekrar mı kaydettik?
Biri konuşuyor ve sesi bana çok benziyor ama ben değilim gibi. Yani
evet. Ya benim böyle gibi. TRT tarafından kaçırılmış bir versiyonum gibi.
Çocuk yaşta hastaneden kaçırılmış ve TRT tarafından yetiştirilmiş versiyonu.
Sanki bana zorla spikerlik eğitimi verilmiş gibi gerçekten.
Hayır söylemeyeceğim.
Çok pardon, ne olmuş dedin de hoş geldiniz. Açlık oyunlarında yakın zamanda Açlık Oyunları ve Alacakaranlık izledim. Çok fazla gönderme yapabilirim. Açlık okay. Oyunlarında son filmlerde şey var ya, bu pitayı kaçırıyorlar da böyle zorla konuşturuyorlar. Onlar evet gibiyiz gerçekten ilk bölümlerde.
İlk bölümler bayağı gergin. Ya bu sezonda mesela ya şeyden sonra falan açıldık biz gerçekten. John Benet'den sonraki bölümlerde
John
açıldık.
Bence John Benet'e de açıldık hatta.
Fakat işin kötü yanı, ondan sonraki bölümlerde de ses kalitemiz çöp gibi yanıyor. Dinleyici açısından doğru hiçbir şey vaat etmiyormuşuz evet gerçekten ve teşekkürler evet yine de dinlediğiniz için.
Gerçekten ya, yani o kitleyi biz birinci sezonda bu kitleyi kazanabildiysek.
Ay gerçekten belli ki bizi bir daha bırakmazsınız evet gibi geliyor.
Böyle mikrofon falan olursa gerçekten bir şeyler yapacağız yani.
Evet. Yani hatta fark edenler de oluyor. Mesela benim ses kalitem birazcık iyileştiği zaman wow.
Sılın'ın DM'ler geldi gerçekten.
Sesini ne dediğini anlayabiliyoruz falan.
Sıla insanmış, robot değilmiş.
Oh, wow. Zeynep'in mutfak robotuyla bölüm çektiğini düşünen arkadaşlarımız olmuş.
Evet. Değil mi? True Crime konuşan mutfak robotu olsa daha çok etkileşim alırdık.
Ya bir şey diyeceğim, çok istemsiz Allah diyen türbüşon düşündüm. Asla ciddiye alamam bunu. Asla ciddiye alamam. True Crime konuşan mutfak robotu benim için Allah diyen türbüşon şu anda gözümün önünden silmem mümkün değil.
Konuşan çaydanlıklar var ya, ben oldum falan diye.
Ay çok tuhaf. Ya konuşan ev aletleriyle benim bir sıkıntım var. Hani hiç Hiç benlik bir şey değil.
Evet ya.
Yani olduysan mesela öt böyle bip falan yap. Yani ona
Konuşan
okeyim.
şeyler varmış şimdi. Bu küçük süpürgeler var ya,
Ay
rumbalar evin içinde dolaşan.
konuşmasın. Ne diyeceksin? Bu ne
Ben
pislik falan
şey
yapıyor böyle.
ben şarj yerime girdim falan diyor böyle.
Azıcık süpürün şuraları be falan yapıyor böyle.
Bir
Çok
şeyler
kötü.
yapıyorsun diyor.
Çok kötü. Hiç benlik değil.
Ev aletlerini konuşturmayın gerçekten. Yani gerçekten bir ev
Çalıştık.
aletinin konuşmasına tek tahammül edebildiğim yer Allah diyen tribüşon.
Allah
Onun için
diyen
hiç.
bayağı iyi. Allah diyen tribüşon efsane.
Evet. O
Yani
2000-2010 arası bir YouTube efsanesidir
ay
kendisi.
gerçekten hani o yaşta YouTube'u keşfetmiş olan herkes için
Evet.
bir gerçekten neşe kaynağı. Çünkü o
Evet.
dönemde çok az komik video vardı ve her videoyu
Evet.
herkes biliyordu. Ve şu anda şey mesela hani ben bir tane komik video izleyince hehe yapıp kapatıp bir daha asla izlemiyorum o
Hı.
videoyu. Çünkü dünya kadar tüketecek içerik var.
Evet.
O zamanlar öyle
Yani
değildi. Komik bir
birazcık
içeriği
beğendiysen arkadaşlara atıyorsun filan.
Max aynen. O dönem
O zaman
öyle
yok.
değil. Tabii yani birkaç tane komik video var ve düzenli olarak onları izliyorsun.
Tabii,
Ve espri
tabii.
anlayışın onlardan ibaret.
Şey, işte Allah diyen nesneler
Hı-hı.
serisi.
Evet. Benim adım
Yanmayan Dim
Cafer.
Poşeti.
Evet,
Benim adım
yanmayan
Cafer.
yanmayan Bin Poşeti.
Mesela'dan Sileceğiz'in.
Senden Senden ötürü mü benden
Başka?
ötürü?
Senden ötürü, evet.
Aynen. Gibi gibi böyle birkaç.
Başka? Ve bir beş tane falan daha vardır o
Kesinlikle
dönem böyle
var.
popüler olan video. Onu
Kesinlikle
şey
var.
yapın, ekleyin buraya. Ekleyin
Evet. Yani evet lütfen böyle bir konuşma başlatalım Discord'da ya. Ben çünkü o 2000'ler YouTube'un köpeğiydim ve artık aynı tadı
Evet.
izlediğim hiçbir şey vermiyor.
Kesinlikle.
Mesela şey olur ya hani çocukken çok sevdiğin bir diziye denk gelirsin. Çocukken bayılıyorsundur ama yetişkinken izleyince böyle
Aynı tadını
biraz seni
vermez.
böyle sıkıcıdır. Ne bileyim çocukken yediğim bir
Mesela
şeker,
Friends yakın
çikolata.
zamanda konuştuk.
Evet. Evet
Evet.
yani ne kadar seksist olduğunu görüyorsun büyüdükçe falan. İnanılmaz
Ay.
cinsiyetçi, inanılmaz ırkçı. Pis yani. Tatsız.
Şok. Yani ben Friends'i hiç izlememiştim şu ana kadar.
Hı.
Bir başlayayım bu Friends neymiş diye bir girdim ki içine. Yani 2021-22 yılında izlenecek komedi değil
Evet,
gerçekten. Hani
kesinlikle
bu
değil.
mental bilgiyle, bu şeyle, hani biraz da bu duyarlılıkla
Evet, duyarlılık
izlenecek
doğru
bir
kelime.
show değil
Kesinlikle çok
gerçekten.
kötü. Homofobik aynı
Çok
zamanda
kötü.
transfobik, inanılmaz
İnanılmaz
cinsiyetçi.
cinsiyetçi, inanılmaz fetişize.
Evet. Ya
Şoka girdim
bayağı
gerçekten.
sağlıksız. Bayağı
Evet. Ya
sağlıksız
şu
deyince
an
izlenmiyor.
dinleyici kitlemizin yarısını kaybettik, farkında mısın Friends yorumumuz
Evet
yüzünden?
galiba ya.
Gitti bak, diye gitti böyle. İzlenme
Ya yok bu
dinlenme sayıları
arada
düştü şu an.
ben de lisedeyken falan feci severek izliyordum. Fakat şimdi geri dönüp biraz dikkatlice izlediğim zaman
Hı.
inanılmaz cringe geliyor. Yani çok
Evet.
rahatsız ediyor. Yani ay eşcinsel insanların bu fetişize edilmesi
Evet.
durumu. Abi işte Chandler'ın ebeveynlerinden bir tanesi trans bir birey olarak açılıyor
Hı.
ilerleyen sezonlarda ve hani gerçekten çok rahatsız edici sahneler var.
Ya o sahnede de gelmedim ama gelseydim yüksek ihtimalle ağzım köpürerek sinir krizi geçirirdim diye düşünüyorum. O yüzden iyi ki
Evet.
gelmemişim.
Evet, bayağı tatsız.
İyi ki gelmemişim. Daha ilk
Evet.
bölümde lök diye lezbiyen fetişizi değil ki.
Dedi.
Fetişizasyonuyla girdikleri için
Evet.
yani
Ya
bunu
mesela How I Met
yapmayacaklarını
Your Mother'da da
bilemem.
çok fazla sıkıntılı şey var ama oran
Evet.
olarak bu kadar çok değil galiba yani.
Daha güncel çünkü How I Met Your Mother.
Evet yani şey Friends biraz suratına vuruyor insanın. Ne oluyor
Evet.
falan oluyorsun.
Evet.
Neyse buraya
Hiç
şeyden
konuşmam.
geldik. İşte çocukken izlediğin şeyler büyüyünce
Evet.
çok keyif vermez ama YouTube videoları öyle değil. Ve ben
Evet,
hala arada
kesinlikle.
denk gelirsem hönküre hönküre gülüyorum. O yüzden
Aa,
aklınıza gelen bu 2000'ler dönemi YouTube videoları varsa bu işte bin poşeti adam olsun. Yanmayan bin poşeti kişisi. İşte neydi? Benden ötürü mü senden ötürü falan
ha.
olabilir. Hani bu
Ben
tarz
seneden
videolar
sileceksin ondan.
aynen. Yani Bu tarz şey vardı işte, ala geyik küçücüktüm falan.
Evet.
O videolar.
Yıldız şey ne takımı?
Parlayan
yıldızlar,
yıldızlar
takımı.
Takımı.
Parlayan
Aynen.
Yıldızlar takımı.
Aynen.
Aha,
Sabahçıyım,
müzik
okula
çaldı.
gelmişim. Serviste uyuyakalmışım gibi bir masterpiece yazan. Gerçekten efsane bir Parlayan Yıldızlar takımı gibi, hani bu videoları lütfen birbirimizle paylaşıp bu geleneğin
Evet.
sürmesini sağlayalım.
Kesinlikle.
Rica
Ya bunun için
ediyoruz.
bir kanal falan mı açsam hatta ya? Ayrıca bir kanal
Gerçekten.
mı açsam? Çok istiyorum, böyle bir arşiv yapalım çünkü.
Özlediğimiz lezzetler falan gibi bir
Evet. Olabilir.
olabilir. Hatta bir
Gold
noktadan sonra lütfen
şeklinde.
işte ilk dönem Vine'ları falan da paylaşmaya başlayalım.
Ay.
Let's go to the
Çok güzel
beach, eat. Nicki
olur.
Minaj falan. O tarz vine'lar. Evet.
Çok güzel olur gerçekten.
Evet.
Bunu
Evet.
yapacağım.
Lütfen yapalım bunu. Evet. Ya özür dileriz. Çok pis goy goy yaptık gerçekten. Şimdiye kadar ne pis geyiğiniz varmış deyip çıkmadıysanız eğer bölüme
Hikayenin ikinci
gireceğim.
partine devam
Evet.
ediyor.
Bölüme geçiş yapacağım.
Yani şey, patronlarımız çok alışkın bu goygoya. Çünkü bölümün başında böyle bir yarım saat falan goygoy yapıyoruz bölüme
Evet.
girmeden önce.
Evet. Bu
Ama
sefer
ana
bölüm içi
bölümde
oldu.
normalde yapmıyorduk bu. Ve bu
Evet.
sefer geleni karıştırdık.
Evet. Sorry. Yani kusura bakmayın lütfen. Bölüme geçiyorum hemen hızlıca. Bugün
Evet.
O.J. Simpson vakasının ikinci partıyla sizlerleyiz. Eğer ilk partiyi izlemediyseniz tavsiyem öncelikle oraya dönüş yapmanız. Yedinci bölümde konuştuk. Çünkü işte O.J.'in çocukluğundan bahsettik. İşte eşi Nicole Brown'la nasıl tanıştığından, nasıl bir evlilikleri olduğundan ve ardından en son Nicole Brown'un ve arkadaşı Ron Goldman'ın cinayetinden, olay yerinden ve olayın ucunun yavaş yavaş O.J. Simpson'a bağlanmaya başlamasından bahsettik. Çok kısa bir hatırlatma yapalım. 1993 Haziran'ında Nicole ve arkadaşı Ron Goldman'ın cansız bedenlerine ulaşıyor polisler. Nicole'ün Los Angeles'taki evinin bahçe alanında, dışarısında diyeyim. Ve bir araştırma sürecine giriyorlar demiştik. İşte O.J. Simpson'a ulaşıyorlar. O sırada Chicago'da olan ve geri dönüyor O.J. Los Angeles'a. O.J.'in evine gidiyorlar. Arabasında kan izlerine rastlıyorlar. Aynı zamanda bir arama izni olmaksızın evine giriyorlar ve girdiklerinde diğer teki de Nicole'ün evinde bulunmuş olan kanlı siyah deri bir eldiven buluyorlar
Eldiven.
O.J.'in evinde. O.J. Chicago'dan döndükten sonra 3 saat kadar polis kontrolünde kalıyor ve sorgulanıyor. Ardından serbest bırakılıyor. Ve 16 Haziran'da Nicole ve Ronald'ın cenaze törenleri düzenleniyor. Sonrasında yavaş yavaş işler biraz karışmaya başlıyor. Tabii artık olayın içine adli tıp dahil oluyor, işte olay yeri inceleme dahil oluyor. Yani besbelli bir kan gölü ve bir
Cinayet var
cinayet
yani.
sahnesi. Yani laps diye bir cinayet var. Olay yerinden alınan bazı DNA örnekleriyle, kan örnekleriyle O.J. Simpson'ınkinin bir şey demiyorlar, hani onun DNA'sı bulunduğu demiyorlar ama kan grubu uyuşması gibi bir durum var anladığım kadarıyla. Ya çünkü DNA'nın daha tam oturmadığı bir dönemdeyiz. Hatta DNA örneklerinin incelenmesinin bu şekilde kullanıldığı ilk dava olarak da tarihe geçiyor O.J. Simpson'ın duruşması. O
Tabii
nedenle
şeyden önce, bu DNA teknolojisi bu kadar gelişmeden önce şey yapıyorlar genellikle, kan grubu eşliyorlar. Yani o
evet.
tam hangi kişiye uygun olduğunu bilmiyorlar ama atıyorum B artı bir erkek deniyor
Hı.
mesela. En fazla bu kadarını belirleyebiliyorlar filan.
Evet. Ama tabii bu ellerindeki diğer deliller de eklendiği zaman işte ne bileyim OJ'nin arabasındaki kan izi olsun, evinde bulunduğu söylenen eldiven olsun. Bunlar da eklenince tabii ki futbol yıldızımıza bir dava açmak için yeterli hale geliyor ve
Yani
tutuklama emri.
adamın kafasında bir neon tabelası ektik yani
Tabii ya bir
resmen.
de hani şey de var motif de var sonuçta
Tabii canım.
şeyin eski eşi boşanma arifesindeki eski eşi sonuçta gayet normal geliyor bana.
Geçerli bir, evet.
Evet yani suçlanması kadar doğal bir şey olamaz ve LAPD hakkında bir soruşturma açıyor. 17 Haziran'da, 16 Haziran'da bildiğiniz gibi cenaze törenleri düzenlenmişti. Hemen sabahında bir duruşma soruşturma başlatılıyor OJ hakkında. Ve tutuklamaya gidiyorlar OJ'yi. OJ o sırada yakın arkadaşı ve aynı zamanda avukatlar ordusunun içindeki avukatlarından birisi olan Robert Kardashian'ın evinde kalıyor. Evet, ufak bir magazinsel bilgi. Robert Kardashian çok bildiğimiz, dünyaca takip ettiğimiz Kim, Khloe ve Kourtney Kardashian'ın babası.
Olanlar.
Evet, Robert mıydı? Rob muydu?
Rob
Rob galiba
kardeşim.
Rob kardeşin. Evet. O kadar şeyde değil ya, spotlight'ta değil ya, hep
Evet.
unutuyorum, ona üzgünüm. ve aynı
Ayıp.
zamanda evet çok ayıp. Ve aynı zamanda Kris Jenner'ın da ilk eşi. Robert Kardashian'ın evinde kalıyor. Bu arada hani yine magazinsel bir bilgi. O arada Robert'la Kris bildiğim kadarıyla boşanmışlar ya da boşanma arifesindeler, ayrılar. Polis Robert Kardashian'ın evine varıyor. Fakat ortada OJ yok. Aa, OJ
Aa.
nerede? Aa, yok. Robert diyor ki bu ne
Hey.
olsun? Hiçbir fikrim yok. Ondan sonra meğer arka kapıdan Vin OJ kaçıyor. Bir arkadaşıyla beraber Buffalo Bills diye bir futbol takımında oynadığını söylemiştim ya. Ta oradan arkadaşı Al Collins diye bir arkadaşıyla beraber topuk OJ. Ondan sonra burada bilinmeyen bir gerçekten bahsedelim. Bir Ford Bronco'ya biniyorlar fakat bu Ford Bronco OJ'in Ford Bronco'su değil. Arkadaşı Al Collins'in. Aynen. İkisinde de aynı araçtan var. OJ'in kendi aracı evinin önünde park edilmiş durumda. Arkadaşı Al Collins'in Ford Bronco'suna biniyorlar. Çoğu insan bunu OJ'in aracı olarak biliyor. Onu düzeltmek istedim o yüzden.
Bu kadar Ford Bronco sevgisi varmış bu
Evet.
arkadaşlar arasında.
Ya dedim ya ama mesela şey marka elçisi gibi bir şey OJ
Tabii.
Ford'un muhtemelen gelişine falan alıyordum
Kankiye
kankilere.
indirim ayarlamış.
Aynen. Kankiye çalışan
KDV
indirimi
ödemiyor.
hazırlıyordur. Aynen. Ve Ford Bronco'yla kaçmaya başlıyorlar abi. Ve bu bugüne kadar aslında çok ünlü olmuş da bir kaçış hikayesi. Bronco Chase ya da Bronco kovalamacısı olarak da çevirebiliriz. Bayağı ünlü bir kaçış sahnesi. Yaklaşık 100 milyon insan izliyor bu kovalamacayı canlı yayından. Çünkü aracın peşinde bir sürü polis aracı var. Aynı zamanda polis helikopterleri de takip ediyor. Olayı gören şeyler de haber ajansları da kendi helikopterlerini yolluyorlar falan.
Tabii.
Ortalık şey film seti gibi yani inanılmaz dramatik bir sahne var ortada. Millet kovalamacıyı görüyor. Sokaklara falan düşüyorlar. İnsanlar ellerinde pankartlarla sokaklara düşüyorlar abi ve
Ne ara pankart yaptınız?
binlerce insan pankartların üzerinde Go OJ falan yazıyor böyle ve sloganlar falan atıyorlar otoyolun
Aa.
kenarında. Sanki böyle şey gibi
Aa,
yarış izler
delirmişler.
gibi otoyolun kenarında Go OJ, Go OJ, Go OJ falan yapıyorlar. Çok tuhaf.
Bana Cartier çok saçma geliyor bu arada. Yani bilmiyorum, belki biraz basic düşünüyorum ama ya araba büyük bir şey. Anlatabiliyor muyum? Ve
Evet.
trafiktesin, yani o trafik tıkanabilir. Önüne polis girebilir. Ya bu nasıl bir chase'e dönüşüyor? Ben bunu anlamıyorum.
Abi, bu arada feci komik bir chase çünkü araç inanılmaz yavaş gidiyor. inanılmaz yavaş gidiyor. Yani öyle bir kovalamaca, bir işte zikzaktır, makas atam, sağa sapam, ters dönem falan, öyle bir şey yok yani. Saatte 35 mil hızla gidiyormuş. 35 mil kaç kilometreye tekabül ediyor emin değilim ama bildiğim kadarıyla bayağı az. Hemen bir kontrol etmek
Bilmiyorum.
istiyorum.
Ben aynı şeyi yapıyordum şu an.
Ay, 56 kilometre. 56-55 kilometre ile
Oo.
gidiyor saatte. İnanılmaz yavaş bir kaçış hikayesinden bahsediyoruz. Ama hani şey de yapamıyorlar. Polis de önünü kırma falan gibi bir şeye de giremiyor. Çünkü yine yanlış bilinen bir bilgiden bahsedeceğim. Aracı kullanan kişi OJ değil. OJ arka koltukta oturuyor ve aracı arkadaşı Al Collins kullanıyor. Evet. Fakat bu sırada OJ'in elinde bir silah var ve OJ silahı
Arkaya sıkıyor.
kendi kafasına tutuyor. Evet, kendi kafasına tutuyor. Ufak bir trigger warning vermek istiyorum. Hani burada rahatsız olanlarımız varsa diye, maalesef ki işte bir suicide ihtimalinden bahsediliyor ve işte tehdit ediyor kendi canına kıymakla eğer sürmeye devam etmezse. Ve bu nedenle bu bilgi polise de ulaşıyor. İşte şey, OJ'in avukatlarından Shapiro bir basın açıklaması yapıyor. Bu kovalamaca başladığı sırada işte OJ'in psikolojik durumunun hiç iyi olmadığını ve intihara meyilli olduğunu düşündüğünü açıklıyor. Bu arada olayın sonrasında bir intihar notu da bulunuyor. Yani hani baya böyle birkaç sayfalık bir intihar notu da bırakmış. Bu nedenle şey de yapamıyorlar, hani böyle agresif de davranamıyor polis. Ve bu kovalamaca OJ vazgeçene kadar devam ediyor. Hani öyle söyleyeyim.
Bırakın çocuk oynasın diyorlar yani kısaca.
Evet. İşte saat 7 sularında başlıyor kovalamaca. Çünkü bu sırada evden çıkıyorlar, araçlarına biniyorlar. İşte I-405 otoyolunda geçiyormuş olay. I-405 otoyolunda yollarına devam ediyorlar. Saat akşam 7 sularında polis lokasyonlarını tespit ediyor ve peşlerine düşüyor. Dediğim gibi milyonlar izliyor, milyonlar sokaklara çıkıyor, insanlar pankartlar açıyorlar falan ve olayın bitişine de şey sebep oluyor. Hani Tom Lange diye bir cinayet masasından bir dedektif diyeyim. OJ'yi cep telefonundan arıyor bu kovalamaca sırasında. Ses kayıtları falan da var, hani ulaşabilirsiniz de. Ya, kısa kısa kesitleri. Ondan sonra ikna etmeye çalışıyor OJ'yi. OJ hani işte kendi canına kıymayı düşündüğünden falan bahsediyor. Ondan sonra Tom Lange de işte böyle düşünme, daha iyilerini hak ediyorsun, konuşalım, çözelim falan gibi bir arabuluculukla şey, ikna etmeye çalışıyor. Ve sonunda OJ ikna oluyor. Kendi evinin önüne arabayı çekmesine izin veriyor arkadaşına saat 9 sularında. Bu 2 saat devam ediyor bu kovalamaca. Ve araçtan indiği gibi de tutuklanıyor ve iki cinayetten yargılanmaya başlanıyor. Bu arada OJ'in evinden şey, arabasından çıkanlar bayağı enteresan. Ya böyle
Yine murder kit çıkıyor.
kötü
Yine murder.
yazılmış bir komedi filmi gibi. Japon yapıştırıcısı, sahte sakal fıyık çıkıyor.
Abi.
OJ'in pasaportu ve bir tane silah bulunuyor aracın içerisinde. Yani şey, çok enteresan. Bütün Amerika'nın tanıdığı birisin. Hele bu cinayetlerden sonra herkes suratını görmüş.
Yani hani seri
Cinayetin
katiller
işlenmediğini
yapıyordu
düşün.
bunu. Biz onlarla dalga geçiyorduk.
Ya bak, cinayetin
İnsanlar
işlenmediğini
tanımıyor.
düşün. Evet, sen ünlüsün abi. Bütün Amerika suratını biliyor. Sahte sakal ve bıyıkla LAX'ten kaçabileceğini falan mı sanıyorsun?
Sen böyle yırtabileceğini düşündün mü
Ay, çok
gerçekten?
saçma. İnanılmaz saçma.
Pasaportu, kendi pasaportu var bir de kaçak mı yani böyle şey sahte
Aa,
mahte de
salak.
değil.
Dam gerçekten.
O kadar O.J. Simpson yazıyor. Sence geçebilir misin orada?
Gerçekten.
İnanılmaz.
Evet.
Kısaca dava sürecinden bahsedelim şimdi. İlk bölümde biraz bahsetmiştim ama şimdi Amerikan hukuk sistemi aklımızın erdiğinden çok farklı bir sistem maalesef ki. Bu
Doğru.
nedenle ya bazı şeylerin üzerinde durmamaya çalıştım. Birazcık kısalttım çünkü ya bir yıldan biraz az süren bir dava aslında. Aşırı uzun bir dava değil ama sürekli bir şeyler oluyor. Sürekli bir gelişme yaşanıyor ve bu nedenle çok fazla ayrıntısı var. Ben özellikle hikayenin akışına etkisi olduğunu düşündüğüm şeylerden bahsedeceğim. Ama kendi kullandığım kaynakları da kaynakçıda veriyor olacağım. Daha da ayrıntılı görmek isterseniz dava sürecini. Mesela CNN'in falan hazırladığı bir timeline var. Her bir date için baya böyle küçük küçük article'lar hazırlamışlar. Oldukça ayrıntılı olarak oradan
Maşallah.
bakabilirsiniz. Evet, yani hakkında çok şey bilinen bir dava. Dava 9 Kasım 1994'te jürinin yeminlerini etmesiyle
Başlıyor.
24 Ocak 1995'te de giriş beyanları ile iki tarafından, yani davacı ve davalı tarafın giriş beyanları ile beraber resmen başlıyor. Ve 3 Ekim 1995'te kararın açıklanmasıyla sona eriyor. Dava 100 yılın davası olarak biliniyor hala ve Amerikan tarihinin en medyatik ceza davası olarak kabul ediliyor. Yani şaşırtıcı değil. Daha medyatiği gelmedi, gelmez de bence çok
Evet.
yakın bir zamanda. Belki işte Gabby Petito olayı olabilir ama
Belki.
onda da
Ama
ünlü kimse yok
sanmıyorum bu
işin
kadar
içinde.
olacağını. Evet.
Evet. Simpson efsane bir avukat ordusuyla çalışıyor. Hatta şey böyle efsane takım olarak falan geçiyorlar. Neydi? Parlayan Yıldızlar takımı. Robert Shapiro zaten hani ilk başta temsil etmeye başlamıştı onu. Zaten o dönemlerde de çok iyi bilinen bir avukat. Hemen arkasından Johnny Cochran davayı ele alıyor. Ekip de aynı zamanda, ya yani kısaca isimlerinden bahsedeyim, hepsinden bahsetmeyeceğim ama F.V. Bailey, Alan Dershowitz, Robert Kardashian, Gerald Ullman, John Yahoo ve Carly Douglas bulunuyor. Aynı zamanda da DNA kanıtları üzerinde uzmanlaşan Barry Scheck ve Peter Nofield adında iki avukatı daha bünyelerine katıyorlar. Ya yani bayağı bildiğim bir avukat ordusuyla savunuyorlar
Ordu
OJ'yi.
gerçekten.
Ya ben bu arada hani kendi düşüncem. OJ suçlu mudur, suçsuz mudur? Net bir şey söyleyemeyeceğim ama OJ'in zengin olduğu belli. Ya bence
Yani.
OJ
OJ'in
gerçekten
parası var.
doğru insanları tanıyan ve doğru kişilere parayı yediren ünlü birisi.
Kesinlikle.
Yani çünkü
Kesinlikle.
bu avukat ordusu kurtarıyor OJ'yi gerçekten.
Yani. Elinde bıçakla yakalasalar da kurtarırdı bu ekip bence.
Evet, kesinlikle öyle. Ki ona yakın bir şey oluyor gerçekten de. İşte dediğim gibi OJ 17'sinde tutuklanmıştı, 17 Haziran'da. 22 Temmuz'da şey suçsuz olduğunu dillendiriyor. Hani bir plea guilt muhabbeti var ya, işte not guilty bir plea açıklamada bulunuyor. İşte bildiğim kadarıyla şöyle bir muhabbet var, hani davan başlamadan önce suçlu musun, suçsuz musun gibi bir kısım, ya yani bayağı basicleştiriyorlar olayı aslında. Suçlu musun, suçsuz musun diye bir soru soruluyor
Suçunu
sana.
kabul ederse ondan
Suçunu kabul
sonra
edersen
uğraşmıyorlar.
dava açılmıyor ve direkt o suçun cezasıyla yargılanıyorsun. Yani o suçun cezasını alıyorsun ve hayatına devam ediyorsun hapishanede.
Evet.
Suçsuz olduğunu
Ya da
iddia
işte
edersen.
anlaşman varsa o noktada
Evet.
anlaşmanı direkt yürürlüğe koyuyorlar ve devam ediyorsun. Eğer suçsuzsan dava başlıyor.
Aynen öyle. Eğer değilim diyorsan da dava süreci başlıyor. Eylül'ün 9'unda davacı olan taraf, yani savcılık tarafı diyeyim çünkü bu bir kamu davası. Davacı olan taraf şey istemediklerini, ölüm cezası istemediklerini söylüyorlar. Tahliye olmaksızın müebbet istediklerini söylüyorlar. 3 Kasım gibi jüri seçiliyor ve zaten 9 Kasım'da yeminlerini ediyorlar. Jüri bu arada şey boyunca birazcık değişiyor. Dava süreci boyunca. Bu da aslında sıkıntılı kısımlarından birisi. Çünkü jürinin tarafsız olması gerekiyor her davada. Tabii. Ve maalesef ki inanılmaz medyatik bir olay olduğu için OG'yi tanımayan, olay hakkında bilgisi olmayan, evet, ya da bunu minimalde
nötr olan
tutan
birini bulmak,
bulmaları çok zor. Ve yanlış hatırlamıyorsam da ilk seçtikleri jürideki kişilerin bazıları işte davalı taraf tarafından, işte OJ'in avukatları tarafından belli başlı karalamalarla mesela jürilikten atılıyorlar. Hani bir kısmı karalama, bir kısmı haklarında buldukları şeyler. İşte diyorlar ki ya bak, bu kişiyi tarafsız diye getirdiniz, şöyle şöyle bir hareketi var diye jüri değişikliğine gidiliyor birkaç sefer. Ama esas kurulan jüri 12 kişilik bir jüri oluşturuluyor zaten. 4 erkek ve 8 kadından oluşuyor. Bu 12 kişinin 8'i siyahi asıllı. Bir tanesi Hispanik, Latin asıllı bir vatandaş. Birisi beyaz ve ikisi de melez. Yani aslında güzel bir birleşim. Özellikle siyahi birinin davasında. Çünkü bir noktadan sonra artık bahsedeceğiz, bu birazcık daha ırk savaşına dönüşecek. Hani
evet,
bir cinayet davasından ziyade bir ırkçılık davasına dönüşmeye başlayacak. O yüzden böyle bir jüri kıymetli. 18 Ocak'ta artık Johnny Cochran devralıyor şeyi, davayı, ve o sürdürüyor esas başavukat olarak. Ve 24 Ocak'ta şeyle beraber, bu davacı olan tarafın statementlarıyla beraber, konuşmalarıyla beraber dava sürecimiz esas olarak başlıyor. Burada savcı Marcia Clark ve Christopher Darden var. Onlardan da bahsetmek önemli. Ya bu OJ davasında people kısmını onlar temsil ediyorlar. Ve iddiaları şu şekilde, hani davalarını şunun üzerine kuruyorlar. Bunun bir tutku suçu olduğu, Nicole'ü sahip olamadığı için onu öldürdüğünü, işte kıskançlığından dolayı öldürdüğünü, Nicole'ün başka insanlarla görüştüğünü düşündüğü için bu cinayeti işlediğini söylüyorlar ve davalarını bunun üzerine kuruyorlar. Aslında dışarıdan bakıldığında çok da sağlam bir davaları var, değil mi? Yani hani o OJ olay yerine inanılmaz yakın yaşıyor. Olay saatinde evde değil, görgü tanığı da yok. Saçma sapan böyle altı doldurulamayan bir bahanesi var.
Evet.
İşte arabasındaki...
Uyuyakalmışım canım ya.
Evet. İşte arabasındaki kan izi olsun.
Evet.
Evinde bulunan
eldiven.
Kanlı eldiven olsun falan. Tabii ki başta böyle çok kesin gözüyle bakılıyor. Fakat galiba bu kesin gözüyle bakmalarından dolayı zaten biraz da kaybediyorlar.
Evet.
Çünkü
böyle
hani kendilerine...
bariz davalar hep bu yüzden gidiyor.
Evet, ya yani kendilerine çok güveniyorlar. Yani kesin bizde, yani başka da bir şey olamaz, başka sonuç çıkamaz gözüyle bakıyorlar. Fakat maalesef gerçek farklı çoğumuzun bildiği gibi. Ardından bir sonraki gün tabii bu sefer davalı taraf savunmalarını yapmaya başlıyorlar ve Johnny Cochran kürsüye çıkıyor. Sahne diyecektim. Bizim odayız sanki. ve iddiası şu yönde: bu davanın inanılmaz aceleye getirildiğini ve çok fazla ön yargı taşıdığını ve sadece şeyi, ne pahasına olursa olsun kazanılmak üzerine kurulmuş. Hani kimi harcarlarsa harcasınlar umurlarında değil, sadece kazanmak istiyorlar tarzı bir dava olduğunu iddia ediyor.
Yani katıldım da katılmadım
Kinda,
ben.
yani çok doğru bir yerden vuruyor gerçekten.
Evet.
Çok doğru bir yerden vuruyor. Dava sürecinde bu arada çok fazla kürsüye tanıklar çıkıyor, tanıklar iniyor. Tanıklar çıkıyor, tanıklar iniyor. İşte bir tanesi de Nicole'ün elti. Erkek kardeşinin eşi. Ne oluyor?
Erkek kardeşinin eşi oluyor işte.
Evet, erkek kardeşinin eşi. Bilmiyorum gerçekten. Sahneye çıkıyor.
Elti ve... falan gibi bir fancy adı vardır yüksek ihtimalle ama anne yok.
Ben de hiç bilemedim. Kürsüye çıkıyor tanık olarak ve pek çok defa Nicole'ün vücudunda işte çürükler, morluklar gördüğünü ve OJ'in onu fiziksel olarak şiddete maruz bıraktığını söylüyor. Bu arada jüri üyeleri işte OJ'in evine bir ziyarette bulunuyorlar. İşte olay yerine bir ziyarette bulunuyorlar. Hepsini geziyorlar falan filan. Sonrasında davalı taraf, yani OJ'in avukatları, efsane bir bilgiye ulaşıyorlar. Ve zaten davanın dönüş noktası da burada başlamış oluyor. O.J. Simpson'ın evine ilk varan ekipte iki dedektif vardı dediğim gibi. Bir tanesi Mark Furman. Kulaklarına Mark Furman'ın çok bilindik bir ırkçı olduğu çalınıyor. Böyle bir bilgi çalınıyor kulaklarına. Bir kış diyor ki onlara, bu Mark var ya, bu Mark var ya, bu Mark.
Aman aman.
Aman aman falan. Sonrasında ufaktan bir araştırıyorlar ve Mark Furman'ın zamanında polis teşkilatından ırkçılık suçlamaları sebebiyle uzaklaştırma aldığını bir dönem öğreniyorlar. Bir ihtarı falan var böyle. Onun üzerine gitmeye başlıyorlar. 13 Mart 1995'te Mark Furman kürsüye çıkıyor ve işte çapraz sorguya tutuluyor ve kesinlikle ırkçı olduğu iddialarını reddediyor.
Yani her ırkçının yaptığı gibi.
Ülkçü olduğu
ya da her cinsiyetçinin.
Aynen öyle. Tabii bu neye sebebiyet veriyor peki? Bir geriye gidelim ve zihnimizi bir açalım. Ne olmuştu bu Mark Furman olay yerine vardıktan sonra? Herhangi bir arama kararı olmaksızın duvardan atlayıp OJ'in evine girmişti. Peki arabadaki kan izini kim bulmuştu? Mark Furman bulmuştu. Peki OJ'in evindeki kanlı eldiveni kim bulmuştu? Mark Furman bulmuştu. Evet. Peki Mark Furman kim? Bir ırkçı. Şimdi bunların hepsi birleştiği zaman bu sefer...
Bulduğu bütün kanıtlar zort.
Aynen öyle. Karşı taraf diyor ki kanka, bu ırkçı herif OJ'in evine elini kolunu sallayarak giriyor. Ondan sonra diyor ki selam, ben kanlı bir eldiven buldum.
Aramayı ve siz de buna, olmadan giriyor bir de.
Siz de buna inanıyorsunuz öyle mi?
Evet.
Diyor ve
yani
zaten...
Bir tek o var. Ne biliyoruz yerleştirmediğini.
Aynen öyle demiyor, bir olay o... çatırlamaya başlıyor zaten. Ardından 4 Nisan 1995'te ikinci bir darbe alıyor bu sefer davacı olan taraf. O da şu, kriminolog. Okay. Kriminolog Dennis Funk kürsüye çıkıyor ve diyor ki, dediğimiz gibi başlarda DNA'nın artık böyle hani yeni kullanılmaya başladığı dönemler ve çok da efektif olarak yapılmıyor bu işlemler. Hani çoğu protokol daha tam oturmamış. Var olanlar...
Çok yeni daha.
Evet, çok yeni ve bu işi yapan kişilere tamamen öğretilmemiş falan gibi bir durum var. Kriminolog Dennis Funk çıkıyor ve diyor ki olay yerinde hani kanıt toplanması sırasında, DNA toplanması sırasında protokollerin tam olarak takip edilmediğini gördüm. Ve maalesef ki bu davada toplanan DNA delillerinin doğruyu yansıtmama olasılığı olduğunu düşünüyorum diyor. Ve ikinci bir darbe almış oluyor kamu tarafı bu davanın. Ardından 10 Mayıs'ta DNA kanıtı sunuluyor jüriye. Demiştik ki işte kan grubu tutuyor falan filan gibi bir durum var. Ondan sonra tabii karşı tarafta jüriye şunu hatırlatıyor. Maalesef ki bu kan grubu uyumu OJ'ye olduğu gibi aynı zamanda dünya üzerinde yaşayan 170 milyon insana da uyumlu. Ve maalesef ki bu şekilde yargılayamazsınız diyor. Jüriye bu gidiyor. Ardından kader bir başka darbe, darbeler arka arkaya gelmeye devam ediyor. 15 Haziran 1995'te yaklaşık işte Nicole Verón'un ölümünden yaklaşık olarak bir yıl sonra O.J. Bütün mahkeme salonunun önünde bu ünlü eldivenleri deniyor. Bu arada fikir ortaya şey tarafından atılıyor. O.J.'nin avukatları tarafından atılıyor. Diyorlar ki yani kanka eğer çok O.J.'nin öldürdüğünü düşünüyorsanız denesin. Denesin yani.
Buyursun denesin.
Buyursun denesin falan yapıyor. Şey de hakim de kabul ediyor bunu. Diyor ki evet tamam denesin. O.J. de seve seve deniyor eldivenleri ve tabii ki eldiven O.J.'nin elinde olmuyor. Dar geliyor. Şimdi bunun
ama o noktaya kadar kimse bunu düşünmemiş mi mesela? Yani O.J.'nin evinde eldiven bulduk. O.J.'nin evinde başka bir insan yaşıyor. O.J.'nin evinde kızları yaşıyor bilmem ne. Hadi kanlı olmasın eldiven. Başkasının eldiveni olamaz mı?
Yani şöyle
adama neden elinin ölçü ya en az ölçseydiniz ne bileyim.
Şöyle bir komik sıkıntı var. Biraz. Savcılık kısmı yani davalı kısım muhtemelen eldivenin ya hatırladığım da o şekilde eldiveni denemesini istemiyorlar O.J.'in. Çünkü olmayacağını çok net biliyorlar. Fakat olmamasının arkasında da hani el boyutundan ziyade farklı sebepler de var. Birincisi tabii bu bir kanıt olduğu için O.J. direkt böyle çıplak elle giydiremiyorlar ve altında beyaz lateks eldiven var. Bu birincisi. İkincisi bulunduğu günden itibaren o kanlı ıslak eldiven birden fazla kere donduruluyor. Tekrar çözdürülüyor ya çünkü DNA kanıtı olduğu için tabii eksi bir derecede tutulması gerekiyor, muhafaza edilmesi gerekiyor ve üzerinde de sonuçta biyolojik bir madde var. Kanıtların kaybolmaması açısından. Kanıtlar incelenirken birden fazla kez bu eldiven donduruluyor, açılıyor. Donduruluyor, açılıyor. Üzerine zaten kana bulandığı için çekiyor. Ve savcılık bunun farkında. Yani savcılık bunun bir işe yaramayacağının çok iyi farkında. Yani olacak eldiven bile olmaz. Onun farkındalar. Fakat O.J.'in avukatları ikna etmeyi başarıyorlar hakimi. Ve O.J.'in o çok ünlü şu sahnesini, All the Single Ladies sahnesini görüyoruz hep beraber. Ardından 29 Ağustos'ta yeni bir darbe daha alıyorlar. Asla ırkçı olmayan Mark Thurman'ın ırkçılık yaptığı videolar ve ses kayıtları yayınlanıyor.
Yok canım ya ırkçılığı.
İşte bu N-word'u birden fazla kez söylediği, bunun haricinde farklı ırkçı söylemlerde bulunduğu, aynı zamanda işte polis şiddeti ve aşırı güç kullanımıyla övündüğü, şunu dövdüm, şuna vurdum, şöyle şöyle yaptım tadında ve hani bunu siyahi vatandaşlara yapmasıyla ilgili övündüğü.
Tam bir rol model gerçekten.
İğrenç bir insan yani çöp çok gibi biri. Bu videolar ortaya çıkıyor. Ve tabii ki artık zaten çatırdayan bu dava inceldiği yerden kopuyor. Ve Ekim 3, 1995'te jüri yalnızca 4 saatlik bir şeyden sonra konuşmadan
tartışmadan.
Ve tartışmadan sonra O.J.'in suçsuz olduğuna karar veriyor ve O.J. aklanıyor.
Yani nasıl oldu? Nasıl geldik buraya?
Evet. Yani burada şöyle bir şey var. Gerçekten O.J.'in avukatları inanılmaz doğru bir yerden yakalıyorlar. Evet. Yani çok iyi bir araştırma yapıyorlar. Olaydaki dedektifin ne kadar ırkçı bir adam olduğunu öğreniyorlar. Ve bunun üzerine gitmeye başlıyorlar. Aynı zamanda şey de hani kamu da onlardan yana. Yani insanlar da onlardan yana. Özellikle Amerika'daki o dönemki siyahi vatandaşların büyük çoğunluğu zaten bu polis şiddetinden, işte orantısız güç kullanımından, ne bileyim siyahilerin daha sık tutuklanmasından, aynı suçtan siyahi vatandaşların daha fazla ceza almasından zaten artık bunalmış durumdalar. Artık buralarına kadar gelmiş ve O.J. onlar için bir kahraman aslında. Çünkü hani gerçekten çok lower class bir aileden yetişip
evet.
Bütün, işte Amerika'nın, hatta yeri geldiğinde dünyanın konuştuğu muhteşem bir sporcuya dönüşmesi.
Evet.
Yani bu sebeple bir de üzerine bu Mark Furman'ın ne kadar ırkçı bir polis olduğu da kamuoyuna açıklandığı zaman kamuoyunun tepkisi de direkt olarak şey zaten, hayır şu anda durduk yere suçluyorsunuz OJ'yi.
Yani bir cinayet davasından çıkıp bir ırk davasına dönüşüyor bir noktadan
aynen
sonra.
Aynen öyle, aynen öyle ve bir noktadan sonra gerçekten hem jürinin hem hakimin üzerinde de büyük bir baskı oluşturmaya başlıyor tabii. Bu durum tabii ki. Ne kadar etkilenmek istemesen de yani koskoca bir ülke sana dönüp de hani sen şu anda bir cinayet davası değil bir ırk davası yönetiyorsun dediği zaman... bir kulaklarını açıp dinlemek zorunda kalıyorsun.
Evet.
Ve yani şey de hani avukatlar da gerçekten çok doğru bir yerden yakalıyorlar. Buna dönmemesi mümkün değilmiş zaten hani buldukları kanıtlarla beraber. Hani çok fazla yanlış şey var savcılık tarafının gözden kaçırdığı.
Çok cepte bakıyorlar ya, hep ondan evet, evet. Gidiyor.
Yani doğru araştırmaları doğru yerde hiç yapmıyorlar. Fakat karşılarında kendine güvenen bir avukat ordusu var ve bir yolunu da buluyorlar. Ya bir de bu avukatların da hani şey de ya çok iyi avukatlar olmalarının yanında aynı zamanda şey de var hani bir kısmı OJ'in yakın arkadaşı yani Robert Kardashian.
Evet.
OJ'in çok yakın arkadaşı mesela ve şey eşleri de birbirleriyle yakın arkadaşlar. Kris Jenner'la Nicole Brown mesela best kankilermiş ve şey mesela onun öldürülmesinden önceki gün şey yapıyorlar bir sonraki gün için mesela öğle yemeği planlıyorlar. O gece öldürülmesi mesela Kris Jenner'la öğle yemeği randevusuna çıkacaklar beraber falan gibi bir durum var. Sürekli birbirlerine geliyorlar, gidiyorlar, görüşüyorlar, ediyorlar falan. Ve şey bir yandan kişisel de bir davaya dönüşüyor onlar için. Hani
bir, yani arkadaşını kurtarıyor.
Tabii arkadaşını kurtarıyor ama aynı zamanda bayağı da böyle yüksek profilli de bir dava ve onların da namı tabii. için biraz da şey hani mühim. Ya çünkü neresinden bakarsan bak bu bayağı ipten adam almaktır.
Tabii canım yani bariz bir şekilde hüküm giyecek birini şey yaptılar, sokağa çıkardılar resmen.
Aynen öyle ve yani hiç cezasız çıkıyor adam.
Evet.
Bu arada bu ırk muhabbetine dönmesinde ufak bir ayrıntı daha var. İşte cinayetlerden hemen sonra tabii dünya çapında bir habere dönüşüyor. Bütün Amerikan medyası bunu konuşuyor falan filan. Time dergisi dünyanın en salak hareketini yapıyor 27 Haziran 1994'te. Gerçekten hiç hoş değil yaptıkları. Bir Amerikan trajedisi adında bir şey... hikaye, daha doğrusu bir makale yayınlıyorlar. İşte OJ'in davasıyla ilgili. Kapakta da OJ'in şeyi var. Polis karakolunda çekilmiş şey, ne deniyor ona, zabıt fotoğrafı mı deniyor? Mugshot.
Sabıka fotoğrafı.
Sabıka fotoğrafı var. Sabıka fotoğrafına Photoshop yapmışlar abi. Ve OJ'in cildini olduğundan daha da siyah göstermişler. Yani gerçek fotoğrafla Time'ın kullandığı fotoğrafı yan yana koyuyorsun. Ciddi bir oynama var. Ve hani insanlar inanılmaz ayaklanıyorlar. Siz
neden?
Ne yapıyorsunuz diye. Yani,
neden böyle bir şey yapmışlar?
Ya birazcık şeye dönmeye başlıyor çünkü bu... ya çok yanlış bir stereotip var ya işte... Afrika Amerikalılar işte siyahiler daha agresiftir, daha şiddete meyillidir falan gibi pis bir stereotipik anlayış var o dönemde. Ve şey gibi düşünülüyor, teninin rengi ne kadar koyuysa.
Koyuysa o kadar saldırgansın.
O kadar saldırgansın
evet.
Ve OJ'yi bu stereotipin bir şeyi olarak göstermeye çalışıyorlar aslında bir. Prototipi olarak göstermeye çalışıyorlar ve bütün siyahi insanları temsil ediyormuşçasına siyahın en koyu tonuyla koyuyorlar oraya. Bayağı tatsız.
Çok kötü.
Yani çok bayağı tatsız kötü. Bir hareket yapıyorlar ve hani bu tabii halkı daha da galeyana getiriyor.
Yani,
ne yapıyorsunuz?
O fotoğrafı kullanan kişi ne kovulmuştur ama.
Ne kovulmuştur, ne bitmiştir kariyeri. Ne bitmiştir kariyeri gerçekten.
Ne iş bulamamıştır ama.
Gerçekten. Hak ettiği de o bu arada. Better olsun.
Kesinlikle.
Better olsun. Evet. Odi'ye bu davadan giren çıkan tek şey 4 Şubat 1997'de jüri oy birliği kararıyla işte Nicole'ün ve Ron Goldman'ın vefatıyla beraber ortaya çıkan zararlardan Odi'yi sorumlu tutmaya yetecek kadar ellerinde delil bulunduğuna karar veriyorlar ve Brown ve Goldman ailelerine toplamda 33.5 milyon dolar ödemesini kararlaştırıyorlar OJ'in. Yani bir tür manevi tazminat ödüyor ailelere.
Ne kadar zarar vermiştir OJ'ye bu para?
Gerçekten çok koymuştur eminim ki. Normal şartlar altında OJ Simpson davamız burada bitiyor. Fakat ben ufak bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. İlerisinde OJ'in başına gelenler. OJ şu an ne yapıyor? Bilin bakalım şu an evet. Neredeler gibi ufak bir section yapalım istiyorum.
En sevdiğim kısım.
2007 yılında OJ tutuklanıyor.
Neden?
Tamamen alakasız bir davadan dolayı. Ne oluyor biliyor musun? Las Vegas'ta bir otel odasına baskın yapıyor OJ ve 3 erkek arkadaşı mı artık bilmiyorum hani nesi ya da şey diyen de var hani para verip tuttuğu tipler falan diyen de var. Ve şey diyor birinin ondan bir şey çaldığını söylüyor işte bu figürin gibi bir şey anladığım kadarıyla spor kariyeri boyunca ona verilmiş işte plaket gibi ufak bir heykelcik gibi diyeyim.
Ödül falan gibi bir şey.
Ya tam böyle ödül de değil sanırım ödül olarak geçmiyor ama yani ufak bir şey yani çok neyse konumuz o değil. Birinin ondan böyle bir şey çaldığını ve onun onu geri almak üzere orada bulunduğunu iddia ediyor. Bayağı böyle silahlı baskın yapıyorlar Las Vegas'ta birinin otel odasına.
Hele maşallah.
Ondan sonra tutuklanıyorlar. Dördü birden. Ondan sonra OJ ya bu arada bulmuşlar bırakırlar mı? Hani öyle söylüyorum. Zaten bir kere ellerinden kaçmış. OJ'ye böyle tırnaklarını geçiriyorlar gerçekten. Diyorlar ki hiçbir yere gidemezsin. Bu sefer avcumuzun içindesin. Ve OJ birçok farklı suçtan yargılanmaya başlıyor. Bu farklı suçlar işte adam kaçırma, saldırı, silahla soygun tutuklaması. Ondan sonra bu ve benzeri birkaç suçtan suçlanmaya ve yargılanmaya başlıyor. OJ'in 3 tane bu güzel dostu diyeyim artık ahbabı. Üçü birden savcılıkla indirim anlaşması yapıyorlar.
Ortada bırakmıştı böyle.
Evet evet OJ'ye karşı ifade vermeleri karşılığında indirim anlaşmasında bulunuyorlar ve üçü de bunu kabul ediyorlar. Bu arada hani şeyin de savcılığın da gerçekten bu kadar hedef odaklı olması. Yani OJ orada yalnız değil, üçü birden var ama OJ'de o kadar akılları kalmış ki. Hani üçünün ceza
artık, bel çok, altı.
Artık hani bel altı oynuyorlar çünkü derslerini almışlar. Hani öyle yani. Mal bakalım falan gibi bir şeye dönmüş.
sefer kaçırmam.
Ve bu anlaşmanın sonucunda 3 Ekim 2008'de OJ suçlu bulunuyor. Adam kaçırmadan, işte silahlı saldırıdan ve soygundan ve 33 yıl hapse mahkum ediliyor.
OJ şu an hapiste mi?
Yok, çıktı. Ona da geleceğiz. 31 Temmuz 2013'te ilk tahliye başvurusunda bulunuyor ilk kez ve reddediliyor. Ama sonrasında yani. İşte kurul OJ'in daha önceki şeylerine bakıyorlar, işte kayıtlarına bakıyorlar. Aynı zamanda hapishanedeki iyi hal ve hareketlerine, diğer mahkumlara örnek oluşturan dostane davranışlarına bakıyorlar.
Takım elbise giymesine.
Evet, takım elbise. Duruşmaya giderken takım elbise giymesine bakıyorlar ve tekrar bir tahliye duruşması ayarlıyorlar. 20 Temmuz 2017'de bayağı yakın bir tarih. Ve şartlı tahliyeyle serbest bırakılıyor. Bazı ağır şartları var tabii ki. Mesela hiçbir şekilde seyahat edemez. Ondan sonra bu işte...
Ateşli silah alamaz.
Ateşli yani. Silah taşıyamaz. Ondan sonra bu soyguna beraber karıştığı üç kişiden hiçbiriyle görüşemez, alkol kullanamaz falan gibi böyle belli başlı şartlar altında salı veriliyor. Ve 1 Ekim 2017 tarihinde yaklaşık 9 yıl boyunca hapiste kaldıktan sonra tamamen salı veriliyor. Ve daha geçenlerde, bayağı geçenlerde 14 Aralık 2021'de şartlı tahliyesi sonuçlanıyor iyi halden ötürü. Ve OJ şu anda tamamıyla özgür birisi olarak aramızda dolaşıyor.
İnanılmaz.
Ya bayağı geçen hafta falan herhalde.
Yok, geçen haftadan biraz
daha şey. İki hafta önce kanki. OJ 47'li, şu an 2022'deyiz. 53, 22 daha 75 yaşında.
Yani.
Yaşlı birisi.
Ya artık biraz yaşlanmış tabii.
Evet, yaş almış birisi. Evet.
İnanılmaz.
Ama çökmüş, çok çökmüş. Çok çökmüş.
Kader yani. Olarak yani.
Haliyle yani 75 yaşta da biraz çökersin gibi geliyor bana.
Biraz. Yani 75 biraz. Evet.
Yani 9 yıl hapis.
Yer çekimi artık.
Falan.
Evet.
Olayı ele almaya başlıyor gerçekten. Ya bir
yani
de çok magazin
kadar zengin ol ama.
Evet, yemiyor. Ya bir de anlatmadığımız aynen. Çok fazla ayrıntı da var. İnanılmaz magazinsel hı-hı. boyutları var. İşte OJ'den başka kimse bu arada cinayet şüphelisi olarak yargılanmıyor Nicole ve Ron'un ölümünde. Fakat
evet,
işte
o
kimse yani. Yargılanmıyor. Evet. Sadece işte bir iki konspirasyon var. Hani böyle şüpheli görülen kişiler var ama üzerinde çok durulmuyor. İşte şey var mesela. Kısaca bahsedeyim. Hani üzerine çok araştırma yapmadım. Sadece dinlediğim podcastlerden birinde vardı. Linkini bırakacağım zaten kaynakçaya. OJ'in ilk evliliğinden bir oğlu var demiştik Jason hatırlarsan. Onun yapmış olabileceği söyleniyor. Jason Lamar Simpson. Jason bir şef olarak çalışıyormuş o dönemler. Yine Los Angeles'taki bir restoranda. Ve şey hani Nicole hayatı boyunca hep çok suçluyor. İşte annesi hamileyken babası annesini onun yüzünden terk ediyor diye düşünüyor. Ya yani yoksa babası hayvan aslında. Hani kadını suçlamaya çok da gerek yok. Yani evet. Nicole'ünki de çok şık değil okey ama önce babanı suçlamalısın bu noktada bence.
Yani.
İşte kendisi daha çok küçük yaştayken kız kardeşi havuzda boğularak can veriyor. Galiba Jason
bir hayat.
Çok emin değilim. Ama bu arada işte ailesi böyle bir trajediyle baş etmeye çalışırken yani OJ 20 yaşlarında bir sarışını koluna takıp bar geziyor falan böyle ve işte Jason çocukluğunu yaşayamamasını başına gelen bütün trajik şeylerden dolayı Nicole'i suçluyor diyorlar. Ve dediğim gibi işte öyle diyorlar. Los Angeles'ta dediğim gibi bir başka restoranda çalışıyor. O akşam da galiba yani bu ne kadar doğru emin değilim. Duyduklarımı aktarıyorum. Lütfen bunu sürecin bir parçası olarak almayın. Gayet magazinsel bir boyutu. Nicole'ün öldürüldüğü akşam hani bir yemeğe gidiyorlar restorana demiştim ya. Nicole galiba önce arayıp Jason'ın şef olarak çalıştığı restoranda yer ayırtıyor. Ve Jason işte nüfuzunu kullanarak tabii işte güzel bir masa ayarlıyor onlara şey yapıyor falan. Ondan sonra başka restorana gitmeye karar veriyorlar ve Jason'a bu haber verilmiyor. Jason işte masayı hazırlamış, donatmış, hazır bekliyor, masayı rezerve ettirmiş, kimseye verdirmiyor falan böyle. Ondan sonra kimse gelmiyor ve Jason arkadaşlarının önünde biraz küçük duruma düşüyor falan. Üzerine bütün bu yılların birikimi falan filan derken yüzleşmek için Jason'ın Nicole'ün evine gittiği, madem gelmeyecektin niye yara yırtıyorsun lan falan tadında bir kavgaya girişmek için gittiği ama işlerin biraz kızıştığı ve işte Jason'ın Nicole'u öldürmüş olabileceği, OJ'in onun için cover etmiş olabileceği falan söyleniyor.
OJ'de nasıl cover etmez ama yani?
Evet ya, OJ'de de gerçekten terk edip gittiği oğlunun cinayetini cover edecek bir tip gerçekten yok.
Nasıl kabul etmez hem
Yok.
de. Bırakır onu.
Yok.
Avukatları bırakır üstüne. Uğraşmaz yani bence.
Aynen öyle.
Hiç
İşte
umurunda bile olmaz.
Bir başka magazinsel bir yönü de şey, işte dedim ya mesela Kris Jenner'la Nicole Brown çok yakın kankiler,
Hı-hı.
bestiler böyle. Hatta o kadar yakın arkadaşlar ki OG'yi bile paylaşmışlar deniyor. Öyle bir söylenti var aynen. Hatta şey diyorlar, o kadar yakın arkadaşlar ki Kris'in de mesela şeyle, OC ile kısa süreli bir ilişkisi olduğu, evlilik dışı bir ilişkilerinin olduğu ve Khloe Kardashian'ın aslında OG'nin kızı olduğu falan söyleniyor. Çünkü diğer kardeşlere pek benzemiyor ve işte şey, OG'nin kızına inanılmaz benziyor bu arada Khloe. OG'nin bir kızı var. Khloe ile birbirlerine inanılmaz benziyorlar. İşte Khloe'nin cilt rengi falan da mesela biraz daha koyuca. Surat yapısı falan diğer kardeşlerinin hiçbirini andırmıyor. Yapı olarak daha böyle irice ve atletik bir yapısı var falan. O nedenle işte Khloe'nin onun kızı olabileceği söyleniyor falan. İşte böyle magazinsel
Ne
yönleri de
dedikodular.
var. Dehşet dedikodular var, evet. İnanılmaz sahiden. Bunları merak ediyorsanız takip ettiğim bir başka podcast'i de koyacağım zaten kaynaklara, orada dinleyebilirsiniz İngilizce olarak.
Parantezinde dedikodulu podcast.
Dedikodulu bir podcast, evet. Yani hatta iki part yapmışlar galiba. İkinci part sadece dedikoduyla alakalı. Efsane
Wow.
iki kişi, evet. Evet, böyle böyle de yönleri var. Şimdi bütün bunları duyduktan sonra ne düşünüyorsun peki?
Kesin OJ ya.
Bence de bu arada. Yani sadece OJ'in
çok net OJ.
Parası ve şansı olan bir katil olduğunu düşünüyorum ben.
Evet. Ya iyi avukatlar tutan çok şey, yani doğru zamanda doğru insanlarla arkadaş olan ve onları
evet,
yedirebilecek doğru miktarda parası olan bir
parasını
insan
doğru
sadece.
yere harcayan biri olduğunu düşünüyorum.
Evet.
Ama aynı zamanda şey de bence büyük bir şans. Mesela işte o duvardan atlayan polis memuru duvardan atlamayabilir de
Evet.
arama izni olmaksızın.
Evet, kesinlikle.
Duvardan atlayan polis memuru ırkçı bir pislik olmayabilirdi.
Yani o dönem Amerika'sında biraz zor ama.
Mesela. mesela bu Time dergisinin kapağına bu Photoshop'u yapan kişi işe alınmayabilirdi.
Evet, mesela.
Falan filan gibi, yani böyle çok fazla faktör var işin içinde ve ben gerçekten şanslı ve zengin bir katil olduğunu düşünüyorum OJ'in.
Evet, katılıyorum ben de buna.
Ya yani çünkü şiddet eğilimi olduğu çok bariz ve
Bariz belli.
Nicole'le gerçekten çok sağlıksız bir ilişkileri olduğu da belli. Nicole şey yaptığı, hani şiddet uyguladığı iddiası ya yani tek bir kişi tarafından da söylenen bir şey değil. Onlarca telefon araması var. Nicole'ün vücudunda işte
Tabii
morluklar,
canım.
çürükler gören onlarca insan var. Hani bunların hepsi bir araya geldiği zaman gerçekten de ben OJ'in Nicole'e zarar vermiş olabileceğini düşünüyorum. Ve maalesef ki Ron'un da yanlış zamanda, yanlış yerde bulunmak
Yanlış
suretiyle
yerdeydi.
canından edilmiş olduğuna inanıyorum.
Evet.
Bayağı
Tamamen
kırıcı.
şanssızlıktan gitti yani o.
Evet.
Olayla hiçbir alakası yokken.
Sahiden de öyle. Evet, bu hikayeden ne öğrendik? Ben doğru insanlarla arkadaş olmanın önemini
Evet,
öğrendim.
network her şeydir. TED
Evet.
konuşmasına geçiyoruz galiba bundan
Evet,
sonra. Ya
networking
da
her
şey,
şeydir gerçekten.
kötü KOBİ konuşmaları. Bu
Evet.
Amerika'da şey var ya, entrepreneurluk diye bir şey var. Böyle bir sürü reel
Evet.
satıyorlar falan.
Evet,
Onlar
evet.
gibi şu an. Network her şeydir.
Asıl paradan tanıdığınız insanlardır falan gibi şeyle. Biraz öyleymiş ama gerçekten OJ bize onu
Evet.
gösterdi yani. OJ'in
Doğru.
parası olmasa da muhtemelen kankileri bir süre bedava idare edermiş gibi onu geldi bana.
Yani şey de olabilirdi gerçi. Bunu bile kurtardıysak diye çok daha fazla dava alacakları
Tabii
için bile
tabii.
yapmış olabilirler.
Tabii canım, yani mesela ben gerçekten başım ciddi belaya girse şu saatten sonra
Sürekli
Robert
yakalarsın.
Shapiro'ya giderim yani.
Yani.
Belli ki biliyor adam işini.
Evet. Ghostbusters gibi bir ekip kurmuş gerçekten.
Abi gerçekten parlayan yıldızlar takımı. Gerçekten efsane bir ekip kuruyor kendine ve ipten alıyorlar adamı gerçekten.
Of, sanırım bölümden öğrendiklerimiz bu kadar.
Evet, bu bölümden gerçekten iyi avukatlarla arkadaş olmayı öğrendim.
Evet.
Biraz geç yani kaldım ya. Hukuk
fakültesi mezunu arkadaşlarınız varsa yapışın.
Ya şey kötü oldu.
Belki işe yararlar.
Bizim üniversitede hukuk fakültesi yoktu. Hiç denk gelmedi. Çok evet. Fazla dilci tanıyorum.
Artık gramerini düzeltirler ne diyeyim.
Aynen ben. Ne yapacağız? Hayat.
Dava kayıtlarını gramerini düzeltirler arkadaşım.
Aynen. Aynen. İşte lojistikçimiz var birkaç tane. Bir iki mühendis var.
Hiçbir
geri
şey
kalan hep sosyal ama. Bilimler. Hep sosyal bilimler, hep sosyal bilim.
Çok istesin şu an.
Geçmiş evet, olsun. Gerçekten şu anda müebbet yedim. Müebbet yedim.
Geçmişler olsun. Kurtaramadık.
Lojistikçilere ve edebiyatçılara kaldı gerçekten. Çok zordayım.
Bence sen bir an önce gidip avukatlık bürolarına arkadaşlık için CV bırakmalısın.
Arka kapıların merhaba. Önünde geziyorum değil mi böyle? Ne haber, bir kahve içelim mi diye.
Şey yapıyorsun değil mi? Sigara arasında çıktıklarında sen de yaklaşıyorsun böyle. Merhaba.
Yakayım mı falan diye.
Çakmak var elinde.
Aynen.
İçmiyorum ben. Yakayım mı? Yok ben kullanmıyorum. Buyurun.
Size bir teklifim olacak.
Pardon, merhaba. Arkadaş olabilir. Ceza avukatı mısınız? İyi misiniz? Merhaba.
Başım daha çok belaya girer. O kadar sıkıntı yaşarım evet. ki.
Çok tatsız olur gerçekten.
Evet, hoş olmaz. Hoş daha. Olmaz. Başta yapacaktım
artık. Durduk yere şüpheli olursun.
Aynen. Çok artık hoş. Kaderime küseceğim. Yapacak bir şey yok.
Artık suç işlememeye odaklanman lazım.
Aynen. Artık başımı belaya sokmamaya odaklanacağım.
Biraz zor olacak senin için ama.
Çok. Bilirsin beni. Çok çılgın yaşamayı severim.
İnanılmaz. En son ne zaman evden çıktın?
Çok düşünmem. Çok kötü değil mi ya? O kadar çok düşündüm ki bunu bu sabah çıkmam sayılır mı?
Neye çıktın? Markete falan mı?
PCR testi yaptırmaya çıktım.
Sayılmaz arkadaşım.
Sosyalleşmek için en son 5-6 gün oldu kanki.
Evet, 5-6 gün oldu.
Onun öncesinde de 1,5 hafta falan çıkmamıştım.
Evet,
yani son 2 haftada 1,5 kez dışarı çıktım.
O zaman kesin kendine ceza avukatı yakala.
Aynen, ne olur ne olmaz.
Kesin suç işlersin.
Bu kadar sosyalleşmek bir suç olmalı. Evet.
Oh. O zaman
ben depresyona girmeden kapatalım. Evet.
Bu bölümü kapatalım.
Yastığıma sarılıp ağlayarak uyuyacağım birazdan. Daha çok işim var, hadi bitmiyor mu? Yastığa tamam, bağırıp ağlamalı işlerim var.
Baş başa bırakıyorum.
Okey, teşekkür ederim. Çok naziksin.
Rica ederim.
Evet, O.J. Simpson davası bu kadardı. Bunalmış olabilirsiniz. Ben de okurken çok bunaldım. Ve bu yükü beraber bölüşelim istedim açıkçası. O yüzden bize buraya kadar eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim.
Önerdiğiniz için de çok teşekkür
ederiz. Evet, önerdiğiniz için de çok teşekkür ederiz. Gerçekten biraz zorlasa da inanılmaz keyifli bir araştırma hı-hı. süreciydi. Çünkü çok fazla kaynak var ya, hani çoğu davada maalesef bu kadar çok kaynak olmuyor. Ha, bu da iyi bir şey mi kötü bir şey mi, o da tartışılır tabii. Yani çok fazla bilgi kirliliği de var ortada o yüzden.
Evet, kesinlikle.
Ama en azından aradığın şeyi bulabiliyorsun. Diyeyim. Yani aradığın bakış evet. açısından bakan birileri mutlaka oluyor anlattığı şeylerde. Ve bazı şeyler senin için öncesinde hazırlanmış oluyor. O yüzden keyifliydi. Gerçekten de kafada deli sorular diyebiliriz. Siz ne düşünüyorsunuz? Evet. Bize lütfen haber verin bu arada. Hani hem sosyal medyadan evet. hem Discord kanalımızdan yazabilirsiniz. OJ'in suçlu olmadığını düşünen var mı? Nasıl bunu?
Var mı gerçekten? Ben bunu çok merak ediyorum.
Yani ortada bir karar aşaması olmadığından dolayı net bir şekilde kimse ağzını açıp da OJ bir katildir diyemiyor tabii ki.
Evet, tabii canım.
Bir olasılık bu her zaman için ama bence oldukça güçlü bir olasılık.
Bence de çok olası bir olasılık.
Ben başka şüphelilere bakmadım bu arada. Hani sadece OJ'nin oğlu ile ilgili ufak bir dinlemem oldu. Ama siz başka şüpheli olduğunu biliyorsanız, duyduysanız lütfen bizi de haberdar edin. Ben gerçekten duymak isterim hani bir başkası buna mevzu bahis olmuş mu diye. Teorilerinizi, aklınızdaki şüphelileri, OJ ile ilgili görüşlerinizi, atladığımız ya da yanlış bildirdiğimiz bir şey varsa bu konudaki ayrıntıları bizimle her zaman için paylaşabilirsiniz. Biz sizlerden duydukça mutlu oluyoruz.
Kesinlikle öyle.
Hı.
O zaman bir dahaki bölümde
Evet,
diyebilirim
10.
ben.
bölümümüz, sezon finalimiz olacak bir sonraki bölüm.
Evet.
Sonrasında ama 7. sezonda anonsunu yaptığımız üzere bir de bonus bölümümüz
Yedinci
var.
sezon mu? Bak
7.
Allah
bölüm.
söyletti.
Allah söyletti.
Evet, bir 11. Petri Olympics bölümümüz var.
Evet, bir özel bölümümüz olacak. Bonus bölümümüz. Geçen sezonda da onu soru cevap şeklinde yapmıştık. Bir
Evet.
bonusumuz oluyor mutlaka. Çok araya bir şey koymadan da işte sezon bitiminde
Evet.
bir
Bir ya da
11.
iki
bölümle
haftalık bir es varıp ve verip
varıp
konuşabilirsem eğer ben konuşabilirsem o zamana kadar
tekrar sizlerle olmayı
11. bölümde
planlıyoruz.
evet yayınlayacağız. Zaten 10. bölümde bunu daha herhalde ayrıntılı konuşuruz ya da sosyal medya üzerinden duyurmuş oluruz.
Evet. Kesinlikle yaparız böyle bir şey.
Kesin ben
Dinlediğiniz
gelecekteki bize
için
çok güveniyorum.
evet yaparız ya o iş bizde. Bizi
Çok beğendi bu iş.
dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki
Evet.
bölümde görüşene kadar kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. İyi seçimler yapın, iyi arkadaşlar edinin ve hoşça kalın.
Kesinlikle. Hoşça kalın.